Ayrım 47, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 478, 113. bölüm. Ervan meslektaşının nüfus bilgilerinin yer aldığı dosyasını incelemeye bile zaman ayıramamıştı. İkinci hata. Adım Piotr. Bileği hala yukarı Silezya'nın tuz madenlerinden ya da Gdansk tersanelerinden miras kalma gücünü ele veriyordu. İçeri girin. Adam misafirinin içeri girmesi için kenara çekildi. Sonra onun arkasından parmaklıklı kapıyı kapattı. Demir kapıdan en ufak bir gıcırtı sesi gelmemişti. Yer çakılla değil, tenis kortlarındaki gibi reçineli özel bir kille kaplıydı. Papaski sessizliği seviyordu. Dipnot: Papaski, lehçede baba. Ve temizliği. Ervan salona girdi. Koltuklar ve kanepe o denli kusursuz görünüyordu ki oturmakta tereddüt etti. Dekorasyon tamamen Slav'dı. Renk tonları, kumaşlar, mobilyalar, hepsi meşhur Solidarnosc döneminin işçi mahallesindeki bir evin içini hatırlatıyordu. Kahve. Ervan teşekkür etti ve oturmak için deri bir koltuk seçti. Polonyalı birkaç saniye ortadan kayboldu. Duvarlarda haçlar, Lech Walesa'nın ve Papa II. Johannes Paulus'un resimleri vardı. Audrey'nin tek bir fotoğrafı bile yoktu. Abajurun ışığı dışarının cimri ışığıyla birleşiyor, içeriye dini ikonalara özgü altın parıltılı esmer bir renk veriyordu. Ervan kendini gitgide huzursuz hissetmeye başlıyordu. Tamamen farklı hayal ettiği bu babaya haberi nasıl vereceğini bilmiyordu.
''Öldü değil mi?''
Adam salonun girişinde duruyordu. Elinde gümüş bir tepsi vardı. Beş para etmez heykeller gibi duran fincanlar, kafetiyer ve porselen şekerlik. Şaşkınlıkla Ervan yeniden ayağa kalkmıştı. Ben nefesini tuttu ve kaderine razı oldu. Dün akşam, görev başında.
''Tam olarak ne tür bir görev?''
Paris Cinayet Büro'da benim ekibimde çalışıyordu. En iyi elemanımdı. Adam hiç gürültü çıkarmadan tepsiyi sehpanın üstüne bıraktı. Güneş ışını saçlarına vuruyor ve tepesinde gümüşü bir hale oluşturuyordu. Ervan'ın aklına bir deyim geldi. Tıpkı eskiden beyaz Rus dendiği gibi adam da bir beyaz doldu. Her şeyini kaybetmiş ama asaletini koruyan bir sürgün.
Yine de bir kahve içersiniz değil mi?
Şimdi Ervan'ın karşısına oturmuştu. Polonyalı cevabı beklemeden fincanları doldurdu.
Bana haberi vermeye bizzat geldiğiniz için size teşekkür ederim. Ama bana mendil uzatmaya mecbur olduğunuzu düşünmeyin.
Asla. Ben.
Kızımın cesedi nerede?
Atü'de, yani Adli Tıp Enstitüsü'nde. Aynı adı taşıyan metro istasyonunun yakınında, Quai de la Rapée'de.
Biliyorum.
Kızım o ne durumda? Ervan sonunda yeniden oturdu ve ellerini meşgul etmek için fincanını aldı. Audrey son derece korkunç yöntemleri olan bir adam tarafından katledildi. Ben... Cümlesinin ağzının içinde kaybolduğunu hissetti. Muhatabı acelesi yokmuş gibi ona bakıyordu. Cildi çok beyaz ve kuru görünüyordu. Dokunulduğunda parmaklarda alçı tozu bırakacak gibiydi. Kırışıklarında kumun üzerinde bırakılan izler gibi gelip geçici tuhaf desenleri andıran karmaşık kıvrımlar vardı.
Onu teşhis etmem gerekiyor mu?
Hayır, biz teşhis ettik. Biz... Doğrusunu söylemek gerekirse biz Audrey'nin Paris'te hala bir ailesi olduğunu bilmiyorduk. Bir sessizlik oldu. Sanki bir soru işareti tüm odanın içinde yankılanıyordu. Piotr bu sıkıntılı duruma son verdi.
Edel Truda'nın doğumuyla ben Fransa'ya geldim. Hayır, sorumluluklarımdan kaçmak için değil, tam tersine. Annesiyle birlikte yanıma gelebilmesi için zemin hazırlıyordum. 10 yıl boyunca Polonya'ya hiç gitmeden, çünkü kağıtlarım yoktu, şantiyelerde hiç dinlenmeden aralıksız çalıştım. Sonunda oturma iznimi aldım, Krakow'a geri döndüm. Karım ölüm döşeğindeydi. Kanser tüm vücudunu sarmış. Aptal kadın bana hiçbir şey söylememiş. Kağıtlarım olmadan buraya gelmeyi göze alacağımdan ve bunun sonucunda da emek verdiğim yılları mahvedeceğimden korkmuş. Kısacası kendimi tanımadığım, tek kelime Fransızca bilmeyen ve hiçbir şekilde benimle konuşmayan bir kız çocuğuyla buldum. Onu buraya getirdim. Ona vatandaşlık hakkını aldım. Birkaç yıl içinde Fransızcayı öğrendi, bakaloryasını aldı ama sürekli evden kaçıyordu. Sonunda reşit olunca tamamen ortadan kayboldu. Onu bulmaya çalışmadım ya da en azından bağlantı kurmaya. Montparnasse yakınlarında sizin köpekli punklar dediğiniz genç evsizlerle yaşadığını biliyordum. Daha sonra yine buharlaştı. Kaygılanmıyordum. Adele True da güçlü bir kızdı. Acımla ve büyük bir boşluk duygusuyla tek başıma kaldım. Bütün yaptıklarım artık olmayan, hatta hiç olmamış bir hedefe ulaşmak içinmiş. Şimdi bana onun öldüğünü söylüyorsunuz. Onu sadece omurgası, kin ve öfkeden oluşmuş, hiç konuşmayan bir varlık olarak hatırlıyorum. Ben Katoliyim, Tanrı'nın beni neden böyle bir şeyle sınadığını bilmiyorum. Ama küçük kızımın bugün özgür olduğunu hissediyorum. Ervan Louvesien'deki gözleri oyulmuş, dili boğazından çıkarılmış cesedi düşündü. Yaşlı Polonyalı'nın Tanrı yolunu seçmeye hakkı vardı. Ama kendisi Audrey'nin intikamını bu dünyada alacaktı. Suçlu için ya iki kaşının arasına bir mermi ya da ömür boyu hapis cezası. Ekleyecek başka bir kelime bulamıyordu. Ama büyük bir empati hissediyordu. Kendini, Luwak'ı ve özellikle de Gael'i düşünüyordu. Morvan ailesinde de her çocuk kin ve öfkeyle büyümüştü. Bir kez diye devam etti Polonyalı, beni görmeye geldi. O dönemde sizinle çalışıyordu, öyle sanıyorum. Ona verdiğim her şey için bana teşekkür etmek istiyordu. Ona hiçbir şey vermediğimi, buna fırsatım olmadığını söyledim. Doğru, senin mirasın sadece bir kara delik oldu dedi. Her gün doldurmaya çalıştığı bir delik, bu hayatının anlamıydı. Ervin başıyla onu onayladı, hala suskundu. Bu hayaller kuyusunu, bu düşler çukurunu o da biliyordu. Onu öfkesiyle, hıncıyla, tiksintisiyle doldurmuştu. Artık bugün tüm çabalarının boş olduğunu anlamıştı, uçurumun dibi yoktu. Cenaze töreninin nerede ve ne zaman olacağını bana haber verin dedi Ervin ayağa kalkarken. Hepimiz orada olacağız. Çok düşüncelisiniz ama benim tercihim bu değil. Siz? En azından bu son anında onunla yalnız bırakılmayı istiyorum. Piotr gülümsedi ve yüzündeki kırışıklar yeniden motifler oluşturdu. Aynı zamanda bu bir şekilde ilk olacak. Ervan arabasına doğru yürüdü. Saat 11'i geçmişti. Gün ulaşmak istediği kıyıdan, yani Brest'ten sürekli olarak onu uzaklaştıran bir akıntıya benziyordu. Halbuki bu lanet işin anahtarı oradaydı ve... Arabanın kapısını açarken telefonu çaldı. Cyril Levanten, kriminal büro koordinatörü, laboratuvarların efendisi. Seni ilaçlarla ilgili olarak aradım. Hangi ilaçlar? Louvesien'de naylon torbanın içinde bulduğumuz şu ilaçlar. Anladım, nedir? Hiçbir şey bilmiyoruz. Kimyagerlerin molekülleri tanımıyor. Bunlar ilaç pazarında bulunan ürünler değil. Şüphesiz deney amaçlı kullanılan zımbırtılar. Ördekli gölet. Bir süreden beri Ervan'ın aklını meşgul eden varsayıma yaklaşıyorlardı. Korunaklı bir hastanede klinik deneyler yapılıyordu. Tahü kobaylar kullanıyordu. Bu kapsüllerin hangi alanla alakalı olduğunu da bilmiyor musunuz? Öncelikle bunlar analog ilaçlar. Anlayacağım dilde konuş. Nöron alıcılarını bloke etmeye veya uyarmaya yarayan nöromedyatörlerin yerine kullanılan ürünler. Ervan konu hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve derinlemesine ders dinleyecek zamanı da yoktu. Beyne etkisi nedir? Bu değişir. Bazı durumlarda sistem bloke olur, bazı durumlarda da aşırı faal hale gelir. Bu tür ilaçların psikiyatride kullanıldığını mı söylüyorsun? Daha çok nörolojide ama etkileri akıl hastalıklarını tedavide kullanılan psikotroplara yakın. Aslında bu duygu durum bozukluklarını düzeltmekte kullanılan yeni bir yöntem ve teorisi kesinlik kazanıyordu. Tedavi kisvesi altında suçlu deliler üzerine gizli testler yapılıyordu. Kim fark edecekti? Kimin umurunda olacaktı? Senin adamlar hala üzerinde çalışıyor mu diye sözünü kesti Ervan.
Elbette.
Daha spesifik bir şeyler bulma umudu.
Çok az. Daha fazlasını öğrenmek için üretildikleri laboratuvarı bulmamız gerekiyor. Tahmin edebildiğimiz tek şey bizim katilin cinayeti işlerken bu ilaçların etkisi altında olduğu. Öyleyse bu meretler şiddet eğilimini arttırmıştır. Ya da onları sakinleşmek için aldığını düşünebiliriz. O zaman da bu ilaçlar olmadan bir sonraki kurbanına ne yapacağını hayal etme cesaretini kendimde bulamıyorum.
Acilen yapılması gereken şey değişmemişti. Bir an önce o manyağı bulmak, artık kimliğinin fazla önemi yoktu. Ne pahasına olursa olsun onu durdurmak gerekiyordu. Aklına gelen başka bir şey daha vardı. Tahü, çok sıkı bir şekilde sürekli gözetim altında tutulmalıydı. Kaçık tedavi olmak amacıyla oraya gitmeye kalkabilirdi. Yeni bir şey bulursan beni ara. İlaçlar için elinden gelenin azamisini yap. Yeniden otoyola çıktı. Aklında doğrudan Orly'ye gitmek, kendini Brest'e, Lasse'ye ve çılgınca deneylerine yaklaştıracak ilk uçağa binmek vardı. Ama o anda tüm bu karmaşık olayların bizzat devlet tarafından onay verilmeden yapılamayacağını anladı. Bu durumda Pascal Viard yeni bir ziyareti hak ediyordu. Zaman nehri hala akıyordu.
114. Bölüm. O dönemde iş tutmaya her an hazır olduğunu söyleyebilirim. İki kız onun yanında kikirdeşiyordu. Bacakları kıçlarına kadar meydanda, kendilerini zafere doğru fırlatacak bir roketin kabinine yerleşmiş gibi portatif iskemlelerine kurulmuşlardı. Siz öyle sanın orospular. Hiçbir kuşku uyandırmamak için Gael her zamanki hayatını sürdürmeye çalışıyordu. Bu da teklif edilen bütün castinglere gitmek demekti. İşte bu sebeple burada Plain Saint Denis'deki bu boğucu salondaydı. Etrafı kendi alanındaki düşük kaliteli orospularla çevriliydi. Bu kamuflaj işi kendisini bir şeylere inandırmak olarak da kabul edilebilirdi. Hayat devam ediyordu. Daha öncesinde Payol'e randevu verme riskini göze almıştı. Saçma bir inatla ücretinin kalan kısmını almak için ısrar etmişti.
''Sen kafayı mı yedin?'' demişti muhabbet tellalı şaşkın gözlerle çevresini tararken.
Alma meydanındaki Chez Francis'teydiler. Gayet soğuğa rağmen dışarıda oturmuştu. Sigara içememektense donmak daha iyiydi.
''Para mı istiyorum?''
''Seni bu işe hiç yollamamalıydım.''
''Param.''
Kemik çerçeveli koca gözlüklerinin ardından Gael'e bir tür dehşetle karışık şaşkınlıkla bakıyordu.
''Bu katliamda senin parmağın olduğuna inanamıyorum.''
''Seni ilgilendirmez, bana paramı öde.''
Çok sevdiği François Zaga'nın Çarpıntı adlı kitabının bir bölümüne ürmeten bu brasseriyi Gael seçmişti. Bir katliamla sonuçlanmış orospuluk parasını edebi yan anlamı olan bir yerde almak, İşte bu onun türleri karıştırmak diye adlandırdığı şeydi. Payol 1500 avroyu avucuna saymıştı.
''Bu ailede herkes kaçık. Senin suratını bir daha görmek istemiyorum.''
''Aynı şeyi düşündüğümüz için memnunum.''
Pezevenk Alma Marso istasyon girişinde bir balina tarafından yutulan balık sürüsü gibi gözden kaybolmuştu. Onun ardından Gael emektar çantasından ücretinin diğer yarısını da çıkarmış ve bu parayla ne yapacağını düşünmüştü. Babasına son bir saygı gösterisi yapabilirdi. Montaigne Caddesi'ne kadar yürümüş ve cenaze töreni için kendine Black is Black muhteşem bir giysi almıştı. Bu kısa süreli coşku anı geçince fazla bir umut bağlamadığı casting görüşmesine gitmeden önce aldıklarını bırakmak için eve uğramıştı. Artık hiçbir şeye istek duymuyor, kendini son derece tükenmiş hissediyordu. En kötüsü de Lozan'dan bu yana hiçbir şey yememişti. İştah kaybı başkaları için endişe, üzüntü hatta depresyon belirtisiydi. Onun içinse hastalığının depreşmesi. Bedeni dümeni eline almış, en iyi bildiği yaşam biçimiyle barış yapmıştı. Harikulade bir yıkım süreci. Bu şekilde ne kadar dayanmıştı? En az 10 yıl. Bir amputasyona maruz kalmış gibi anoreksiyayı alt etmişti. Bir yandan da kangrenleşmiş, tehlike arz eden bir parçasından kurtulmuştu.
Ama bugün bütün belirtiler işte yine buradaydı. Yeniden zayıflamaktan zevk almaya, bilincini kaybedene kadar açlıktan titremeye başlayacaktı. Yeniden bir deri bir kemik kalacak, kırılganlaşacak, saldırgan birine dönüşecekti. Bu iğrenç beden içinde ne varsa ortaya dökecekti. Sivri köşeleriyle delik deşik bir varlık, sadece ezilmeyi isteyen küçük kırılgan kemiklerle dolu bir tapınak.
Kasteng müdürünü tanıyor musun?
Gayet irkildi. Asyalıya benzeyen seksi bir salak takma kirpiklerinin altından ona bakıyordu.
Hayır diye cevaplamayı başardı. Ben epey bir süre önce onunla yattım. Bu belki benim işime yarar ya da hiç yaramaz.
Geyirtiyi andıran bir sesle alaylı alaylı güldü.
Olsun, umurumda değil. Başka projelerim var.
Gael tüm dikkatini muhatabına vermişti. Bir restoranda cebinden para tomarını çıkaran bir yeni zengin gibi kuşkusuz boya olan siyah ve parlak gür saçlarını sergiliyordu. Ayrıca Côte d'Azur'u ve onun şatafatlı aylaklığını anımsatan abartılı bir bronzluğa sahipti. Asyalı köklerine gelince şakaklarına kadar çektiği bir eyeliner çizgisiyle sınırlıydı.
''Bu iş dışında ne yapıyorsun?''
Gael kendinden bahsetmemek için soru sormuştu. Yanında oturan kıza haddini bildirecek takati bile yoktu ki bu da onun için aşırı derecede bir zayıflık belirtisiydi.
Sanatsal.
Artık devamını dinleme gereği bile duymadı. Kız bu kelimeyi sosisler gibi söylemişti. Büyük bir ihtimalle Le Corbusier'in bir konyak olduğunu, müziğin Beatles'la başlayıp Shakira'yla bittiğini, resmin mali bir yatırım, Pasolini'nin bir İtalyan makarna adı olduğunu düşünüyordu.
Sanatsal.
Gael kendini tamamen yenilmiş hissediyordu. Kariyeri duvara tosluyordu. Aslında uzun zamandan beri duvarın içine gömülmüştü. Hiçbir geleceği, hatta cep harçlığını çıkarmak için saatlik müşteriler bulacak kadar bile gücü yoktu. Ve üstüne üstlük ne bir arkadaşı ne de dostu vardı. Yalnızdı, kemikleriyle yalnızdı, açlığıyla, anılarıyla yalnız.
Peki ya sen?
Ben de.
Sen ne yapıyorsun bu işin yanı sıra?
Kongoluların tavana sıçrayan beyni, Eric Katz'ın tünelin içinde söylediği son sözler. Bıçağı boğazına sapladığında koluna doğru akan Kripo'nun kanı, kendini üçüncü kattan aşağı attıktan sonra düşerken gördüğü çınarların yaprakları.
Enteresan bir şey değil.
115. Bölüm. Pascal Viard çalışma odasının kapısını açtığında Erman elinde silahla onu eşikte bekliyordu.
Beni kahvaltıya mı davet etmeye geldin?
Geri bas.
Sen hiç bıkmaz mısın? Sen,
Erman tabancasının namlusuyla suratına vurdu, ardından ayağıyla kapıyı kapattı. Viard çalışma masasına çarptı. Doğrulana kadar Erman çoktan onun silahını almıştı, burnu kanıyordu. Çaydanlığın neden olduğu yanağındaki morlukla birlikte Alter Mondialist'in kış makyajı tamamlanmıştı.
Bağırırsan, kımıldarsan, herhangi bir şeye teşebbüs edersen seni gebertirim.
''Sen kafayı mı yedin? En azından nerede olduğumuzun farkında mısın?''
''Kurdun ininde'' diye sırıttı, onu ceketinin yakalarından tutup bir koltuğun üzerine fırlatırken. Pisliği itirafa zorlamak için abartılı bir şekilde kontrolsüzü oynuyordu.
''Şu terörist hikayelerinle benimle iyi kafa buldun. Şimdi Jean-Louis Lassay, Charcot Tahüsü, Isabel Barrier, Philippe Hussano hakkında ne biliyorsan bana anlatacaksın.'' Ve bir sürü saçmalıkla dinlemek istemiyorum. Bu sabahki istihkakımı doldurdum.
Meslek hayatım bitti göt veren herif diye tısladı Viard kanamayı durdurmak için bir kağıt mendil alırken.
Hangi meslek? Önce işimizi yapmaya çalışalım da seni dinliyorum.
Neden söz ettiğini anlamıyorum.
Ervan iki eliyle sımsıkı kavradığı silahını hala adamın yanağına doğrultmuş haldeydi.
Sana saçmalıklar istemediğimi söyledim. Lasse, Hüseno, Barer, bağlantıları ver ve çenemi kapatıp gideyim.
Sen gerçekten bir şey anlamamışsın.
Onun için buradayım.
Yanlış ata oynuyorsun evlat, adalet benimle.
Şu an için bir sürü alçaklık tezgahlayan bir pislikten başka bir şey görmüyorum.
Bu sana tanıdık geldi değil mi?
Erman bu durumu özellikle kişiselleştirmek istemiyordu. Viard ile Morvan arasındaki ezeli kin, iki cephenin çevirdiği tonlarca entrika,
Ayrıca Ervan ne birinin ne diğerinin tarafındaydı. Ervan olta atmalı, balık oltaya takılmalıydı. Dün akşam Jean-Louis Lasse gözaltına alınınca sana telefon etti. Bir saat sonra Quimper savcısı onun tahliye emrini imzalıyordu. Bana bu mucizeyi açıkla. Viard derin bir iç çekti. Burnuna tıkıştırdığı kağıt parçası yüzünün yarısını kaplıyordu. Son derece komikti. Sonunda ayağa kalktı ve çalışma masasına doğru yöneldi. Oraya değil, kanepeye. Nispeten büyük olan odanın bir bölümü yuvarlak bir masa, birkaç sandalye ve bir kanepeden oluşan mobilyasıyla toplantı köşesi olarak düzenlenmişti. Viard kendini yastıkların arasına bıraktı, kafasını arkaya doğru yatırmıştı. Gömleği ve kazağı kanlanmıştı. Sessizlik. Ervan silahını ev sahibine doğrultmaya devam ederek bir sandalye çekti ve masanın diğer tarafına oturdu. İçişleri Bakanlığı'nın içindeki polisler arası bu çatışma densizlik rekorlarını alt üst edecek düzeydeydi. Aslında hep bunu hayal etmiş olduğunu düşündü Ervan. Babayı öldürmek, nihai dokunulmaza meydan okumak, azizlerin azizini çıfıt çarşısı gibi dağıtmak. Ama öfkesi çoktan kedere dönüşmüştü. Bir ölüye ateş edilmezdi. Lasse bizim için çalışıyor dedi sonunda Viard, gözlerini Ervan'ın gözlerine dikerek. Aynı şeyi sabah Hüseyin'o için de söyledin. Bu uzun bir hikaye. Zamanımız var. Beriki hafifçe gülümsedi. 90'lı yıllarda Lasse ile Hüseyin'o Şarko'da bir klinik açtılar. Bunu daha önce de konuştuk. O dönemde ilaç laboratuvarlarıyla ortak çalışmalar yapıyorlar, gönüllü hastalar üzerinde çeşitli testler uyguluyorlardı.
Gönüllüler mi? Bir akıl hastanesinde.
Ne söylemek istediğimi anlıyorsun. Aslında kendi araştırmalarını yürütüyorlardı. Bu konuda bir şey bilmiyorum ama o dönemde en büyük eğilim neuromedyatörlereydi.
Bu sabah beni Foyante'nin radikal İslamcı teröristlerin sorgulandığı gizli bir hapishane olduğuna inandırmaya çalıştın. Şimdi de bana oranın yüksek teknolojiye sahip bir laboratuvar olduğu teranesini mi yutturmaya uğraşıyorsun? Orası sadece akıl hastalarının kaldığı bir tımarhane.
Evet, hepsi bir aradaydı ama bu durum çok uzun sürmedi. 2000'lerin ortasında Hüseyin o işi bozdu. Boşanması onu çok hırpalamıştı, paradan başka bir şey düşünmüyordu. Yaptığı işi kâr getiren bir yatırıma dönüştürdü. Sonunda çocuklarıyla birlikte Yunanistan'da bir kazada öldü.
Yalase,
o araştırmalara devam etmek istiyordu. Şarko'daki göreviyle devlet bünyesine katıldı. Ama laboratuvarlar ona güvenmiyordu. Nörolog olan Hüseyin oydu.
Viard sonunda burnundaki patates külahını andıran tıkacı çıkardı ve ayağa kalktı. Ervan namluya mermi sürdü. Silahtan çıkan klik sesi her zaman etkili olurdu. Viard gibilerinde bile.
Kahve alabilir miyim?
Yine aynı numara. Rafine tatlara düşkün burjuva bohem. Üniformalı bir faşodan daha tehlikeli ne vardır? Üniformasız faşo.
Sen de ister misin diye sordu makinenin yanından.
Ben devamını anlatmanı istiyorum.
Ristretto intenso lütfen.
Dipnot. Kapsül ristretto.
Eğer dilini açacaksa istersen lama sütü iç. Ama şu hikayeyi bitir. Lasse ile Hüseyin o ne üstünde çalışıyorlardı.
Viard fincanını aldı, gelip tekrar kanepeye oturdu. Yeniden eski kişiliğine dönüyordu.
Ervan'a gelince silahını kılıfına yerleştirmeye karar verdi. Gerçekten gözdağını vermişti. Artık kovboyculuk oynamanın lüzumu yoktu. Ayrıntıları bilmiyorum. Bir şiddet regülatörü sanıyorum. Buna ketleyici diyorlardı. Saldırganlığa karşı bir tür aşı geliştirmeyi tasarlıyorlardı. Programın adı Farmakon'du.
O ne demek?
Hiçbir fikrim yok. Teknik olarak bunun nasıl işlediğini hiçbir zaman tam manasıyla öğrenemedim. Tüm bildiğim sonuçta bu programın gerçekten bir işe yaramadığı. Hüseyin'in ölümüyle program kesin olarak sonlandırıldı. Sadece onun arkasından temizlik istendi.
Devlet bu işe nasıl müdahil oldu?
Fon sağlayarak ve bu iki profesör Nimbus'u destekleyerek.
Dipnot, 1934 yılında Andre Dax tarafından çizilmeye başlanan ünlü bir çizgi roman bandı. Tuhaf bilim adamı anlamında kullanılır.
Çalışmaları olumlu sonuçlar verseydi mucizevi uygulamalar yapılabilirdi. Tıpkı hapisteki suçluları sakinleştirmek veya dışarıdaki sabıkalıları yumuşatmak gibi.
Peki özel laboratuvarların bundan çıkarı neydi?
Tecavüzcülerde işe yarayan şey farklı dozlarda saldırgan bireyler veya tepkilerini ayarlama sorunu yaşayanlarda da kullanılabilirdi. Buraya kadar Erwin olayın seyrini dikkatle takip etmişti ve bundan sonraki bölümleri tahmin edebiliyordu. Aslında Lasse 2006'da çalışmalarını sonlandırmadı. Araştırmalarına devam etti ve ürünlerini Charcot'a yatanlar üstünde test etti.
Eğer bunu yaptıysa devletin izni olmadan yaptı demektir. Kimse onun zırvalıklarının üstünü örtmeyecektir. Bir kez daha söylüyorum, bu dansta Cavalier Hüseyin oydu.
O olmadan Lasse delilerin arasındaki bir deliden başka bir şey değil.
Wyatt aptalı oynuyordu. Charcot'da yapılan bu bireysel araştırmalar hakkında çok daha fazlasını biliyordu. Önemli değil. Erwin bunun hesabını bilgin doktora bizzat soracaktı. Faraboyla ne oldu?
Hey, bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Kuşkusuz Farmakon programının kurbanlarından biriydi. 2009'da öldü. Büyük ihtimalle Lasse dozun ölçüsünü kaçırdı. Olayın üstü örtüldü. Farabo'nun ailesi yoktu. Yıllardan beri devlete yük olarak yaşıyordu. Hadi sana iyi yolculuklar.
Farabo ölmedi. Eylül katili o. Ekibimin 5. adamını o öldürdü.
Sen iyice keçileri kaçırmışsın.
Hikayeyi zihninde mantıklı bir şekilde detaylandırıp geliştirince Erwin kesin doğru bildiklerinin tersiyle karşılaşıyordu.
Lasse herkesi kandırdı. Üzerinde deneylerine devam edebilmek için Farabo'yu resmi olarak öldürdü. Tek bir sorun vardı. Kobay Eylül ayında eşyalarını toplayıp gitmiş ve anında yine öldürmüştü. Charcot'da onu tedavi etmiş Isabel Barrier'in yardımıyla gizlendi ve babama yakın olan insanları katletti. Farabo intikam arzusundan hiçbir zaman vazgeçmemişti. 40 yıl önce kendisini yakalayan adamı yok etmek istiyordu. Saklandığı yer Lovesian'daki villaydı. Audrey Wienowski onu orada yakaladı, o da kızı öldürdü.
Wyatt olayların bu takdire şayan bir gayretle sıralanışı karşısında alaycı bir ıslık çaldı. Mr. Burjuva Bohem uzun süreden beri polisti. Gerçeğin genellikle daha basit ve bir film senaryosundan bile daha az tutarlı olduğunu biliyordu.
Tüm bunları ispatlamakta zorluk çekersin dedi kendine yeni bir kahve hazırlamak için ayağa kalkarken.
Hiçbir şeyi ispatlamak niyetinde değilim. Sadece bu kaçığın öldürmeye devam etmesini engellemek istiyorum. Farabo sakinleşmekte kullandığı ilaçları kaçarken evde bırakmış. Şimdi o kana susamış bir deli ve bir an önce bulunması gerekiyor.
Hala ağzımdan laf almaya çalışıyorsun. Akıl almaz hikayelerinden vazgeç ve sahaya dön. Her halükarda katil Farabo değil, o öldü ve yakıldı, inan bana. Ölüm nedenini örtbas etmek, ardından hastane ve cezaevi yönetimleriyle birlikte dosyasını kapatmak zaten rezil bir işti. Çayırda otlayan polislerinle birlikte işinin başına dön. Tanık çağrıları, barikatlar vesaire sayesinde herifi yakalarsınız.
Erwin onun lafını keseceği sırada cebindeki telefon titredi. Luwak, aç. Annem bir kriz daha geçirdi.
47. ayının sonu. Sayfa 490.